Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcast'ime hoş geldiniz. Sizi bölümle baş başa bırakmadan önce podcast'imi sürdürebilmem için beni destekleyen Patreon destekçilerime teşekkür etmek istiyorum. Eğer siz de destekçim olmak isterseniz patreon.com/cagrisarigos Türkçe karakterler olmadan Çağrı Sarıgöz sayfasını ziyaret edebilir. Aylık 1 ya da 5 dolarlık destek paketlerinden biriyle beni destekleyebilirsiniz. 77. bölümden herkese merhabalar. Bu bölümde Amazon'da Machine Learning Scientist olarak çalışan Caner Türkmen konuğumdu. Caner'le üniversiteden arkadaşız aslında, Boğaziçi Üniversitesi'nden. 74. bölümde konu kaldığım Ömer Küçükdere gibi, o da Boğaziçi Endüstri Mühendisliğinden mezun. Caner'in kariyeri de aslında Ömer'inkine bir açıdan benziyor. Caner de başta büyük firmalarda, danışmanlık firmalarında çalışarak iş hayatına atılıyor ve bir yandan da yazılım mühendisliği master'ı ve üstüne bilgisayar mühendisliği doktorası ile akademik hayatını devam ettiriyor. Kurumsal danışmanlıkla başlayan iş hayatını startup'ta çalışarak devam ettiriyor. Daha sonrasında bireysel olarak danışmanlık yapmaya başlıyor ve doktoranın bitimine yakın bir süre kala da tekrardan büyük şirketlere hedefliyor ve Amazon'a giriyor. Şu anda kendisi Amazon Berlin ofisinde çalışıyor. Caner'le tüm bu kariyer değişiklikleri ve aynı zamanda akademik alanda ilerleme sırasında yaşadığı deneyimleri konuştuk. Özellikle veri bilimiyle ilgiliyseniz Caner'in bu deneyimleri sizlere katkı sağlayacaktır. Akademi sırasında çektiği zorluklar ama bir yandan da yaşadığı gelişimler, danışmanlık deneyiminin kattıkları, tüm bunları bir araya getirince aslında veri bilimi için kendinize özel bir yol çizmenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi sizi bölümle baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler. Caner, selamlar, hoş geldin.
Hoş bulduk Çağrı, merhabalar.
Merhaba, nasılsın?
İyiyim, sağ ol abi, sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Öncelikle yıllar sonra görüşmemize, konuşmamıza vesile olan hani bu podcast olayından dolayı, hani konuk olduğun için, bize ulaştığınız için Ömer'le ikiniz, çok teşekkür ederim. Umarım birkaç ay sonra ya da birkaç hafta sonra sizin podcastleri de yavaş yavaş görmeye başlarız.
Umarım. Teşekkür ederim. Ya dediğim ya, zaten pandemi döneminde benim gibi yalnız yaşayan insanlar için bulunmaz fırsat. Yani bir saat muhabbet. Ben her zaman gelirim. Ben davetin için çok teşekkür ederim.
Eyvallah. Aynen, yani biz de benzer durumdayız. Evde 3-4 kişiyiz ama yine de hani mesela en son ne zaman işte Kuşadası'ndayken Can Urla'ya gelmiş. Bizim hani ortak arkadaşımız. Aha. Urla'da yazlıkta, hani ailesinin yazlığında buluştum. İlk kez o zaman bir arkadaşımı görmüştüm yani pandemide. Hani pandemi başından bu yana iki kere arkadaşlarımla falan buluştum yani. Öyle bir şey var şu an. Evet, ailemi yani. De bir iki kere gördüm. Gerçekten zor oldu bizim için de. Ama en azından bir çekirdek aile olarak olmak bile güzel oluyor. Böyle podcast'te terapi gibi oluyor aslında. Bence siz de Ömer'le yaptıkça bağımlısı olabilirsiniz yani.
Olabilir.
Şu dönemde yani. Özellikle dışarı çıkamıyorken güzel oluyor. Şimdi Caner, seni tanıyarak başlayalım istersen. Caner Türkmen kimdir? Şimdiye kadar neler yapmıştır, nerelerde okumuştur?
Tabii abi. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezunum ben de. Kariyerime ilk o zamanlar işte 2010'da mezun oldum. O zamanlar çok revaçta olan bu yönetim danışmanlığı sektöründe başladım. Bir iki sene kadar, yani o zamanlar biraz daha biliniyordu. Peppers & Rogers Group'ta çalıştım. Türkiye, Orta Doğu, Afrika'da çok faal olan bir yönetim danışmanlığı şirketiydi. Güney Afrika'da ilk başladım çalışmaya ben. Yaklaşık 1,5 sene falan herhalde oralarda kaldım. İşte Dubai merkezliydim, oraya gidip geliyordum. İşte orada ufak ufak bu analitikçi deniyordu o zaman. Veri bilimci denmiyordu, data scientist denmiyordu. O işlere ilk bulaşmıştım. Daha sonra Türkiye'ye döndüm. Bir teknoloji girişimine, Boğaziçi Teknopark'ta kurulu Sentio'ya girdim. Sentio'yu belki futbolu yakından takip eden arkadaşlar hatırlayabilirler. Biz futbol analitiği yapıyorduk. Gerçekten çok güzel bir ekipti o. Yani halen görüşüyoruz. Orada bir süre çalıştıktan sonra bu esnada yüksek lisansa da başladım. Boğaziçi Üniversitesi'nde. Daha sonra doktoraya başladım. Yine bu bilgisayar mühendisliği bölümünde bu sefer. Daha sonra işte oradan da ayrıldıktan sonra yine yönetim danışmanlığı sektörüne döndüm esasen, ama artık freelance olarak çalışmaya başladım. Yani bir kuruma bağlı olmaktan ziyade işte proje bazlı olarak, biraz daha konu uzmanı gibi, işte veri bilimci olarak sadece projelere girdim çıktım. Bu da bir süre devam ettikten sonra işte doktoranın da bu tez aşamasına geçtikten sonra hani biraz daha da doktora sarmaya başladıktan sonra öyle diyelim. Amazon'a bu Amazon Web Services, Amazon'un bulut bilişim işinde AI Labs yani bu yapay zeka laboratuvarları oluyor herhalde. Orada araştırmacı olarak önce araştırma stajyeri deniyor işte bu doktora yapan arkadaşlar bilirler zaten. İşte bu doktora sonrası pozisyonlar için staj pozisyonları oralarda başladım. Berlin'de, San Francisco'da bulundum. Sonra da işte bir senedir full time olarak bu sefer araştırmacı olarak çalışıyorum Amazon'da.
Süper. Ben şimdi ilk olarak hani bu anlattığın kariyer yolculuğunda şeyi merak ediyorum. Hani önce böyle büyük şirketlere hep çalışmışsın. Daha böyle kurumsal bir ortamda yönetim danışmanlığı yapmışsın. Sonra bir startup'a geçiyorsun daha küçük bir organizasyon. En sonunda tek başına aslında danışmanlık yapıyorsun. Şimdi de hani dünyanın en büyük şirketlerinden birindesin. Hani ona gelmeden önceki kısmı konuşmak istiyorum. Hani bu hani gidişat nasıl oldu? Hani senin bir özel tercihin miydi ya? Ben biraz daha startup denemek istiyorum. Biraz daha kendi başıma bir şeyler yapmak istiyorum. Mesela Ömer şöyle bir cümle kullanmıştı. Onda benzer hani önce FMCG'de kurumsalda başlayıp sonra startup'a yönelen kariyerini sorduğumda şey demişti hani kendi hatalarımı yapabilmek ve hani onun sonuçlarını görebilmek istemiştim demişti. Hani sende nasıl bir durum oldu da hani böyle bir geçiş yaşadın? Çünkü hani bizim o dönemlerde hani girişimcilik daha Boğaziçi'ne o kadar sıçramamıştı sanki yani girişimcilik furyası diyeyim. Şu an belki de her üniversitede üniversite öğrencilerinde var ama bizim zamanımızda hep böyle kurumsal firmalar hani her yeri kapatıyordu böyle işte kariyer günlerini falan. O yüzden hep böyle kurumsaldan başladı birçoğumuz. Hani sende nasıl böyle bir durum oldu?
Yani bu arada o bölümü dinledim. Ya çok güzel olmuş her şeyden önce. Bir de o gerçekten öyleydi yani. Bize sanki böyle akıl sağlığımızı kaybetmiş muamelesi yapılıyordu. Yani böyle bir hani nasıl oldu falan.
Değil mi?
Aynen öyle. Ve de hani bir şeyle açıklığa kavuşturalım madem bu kadar Ömer dedik. Ben Ömercan Küçükdere'nin yakın arkadaşıyım sevgili dinleyenler ama şey değilim. Yani o kalorifer sattığı sırada yadırgayan yakın arkadaşlardan biri değilim. Yadırganan kamptayım. Şöyle oldu abi. Güney Afrika'da çalışıyordum dediğim gibi ve o kurumsal yani yönetim danışmanlığı sektörü böyle aslında kurumsalın içinde de belki ayrı bir yere koyulabilecek derecede böyle bir kült yani neredeyse bir tarikat gibi bir şeydir. Yani böyle çok hani bu İngilizce work hard play hard denilen hani sıkı çalış sıkı eğlen böyle bir uçağa biniyorsun bir ülkeye gidiyorsun orada gece gündüz çalışıyorsun falan. Hani kapitalizmin en su katılmamış hali şeklinde çok yoğun bir sektördü. Ve keyifliydi yani o yaşlar için böyle keyif alıyordum. Ama yani ki hatta şöyle denir yani yönetim danışmanlığı çok hızlı bir öğrenme sürecidir. Denir hep. Öyleydi de ama o böyle şey yani belli bir kurumsal asker tipi hani böyle bir ben kurumsal bir şirkette yönetici olmayı planlıyorum denilen yani tarzda biraz daha kariyeri oradan kurmaya çalışan insanlar için daha uygun bir öğrenme tecrübesiydi. Ben ama üniversitede o girişimcilik virüsünü ben de kapmıştım. Yani böyle yeni yeni başlıyor. Türkiye'de bir iki tane girişim sermayesi fonu var. İşte 2-3 tane böyle internet girişimi var falan. Yani ismi bilinen anlamında. Onları böyle çok şey yani kafamda ayrı bir yere koyuyordum yani. Oraya gitmek istediğimi biliyordum. Güney Afrika'dan dönerken de hani biraz işte kişisel konular olduğu hani artık ben seyahat etmek istemiyorum dedim. İşte danışmanlığı bırakayım dedim. O arada bakarken zaten bu işte veri bilimi, teknik taraf vesaire daha ilgimi çekmeye başlamıştı. Hadi dedim o zaman hem yüksek lisansa başlayayım hem de zaten o virüsü kapmıştım bir teknoloji girişimine gireyim dedim. Şey de çok tesadüf etti açıkçası yani Sentio hani biraz o zamana geri sararsak yani gerçekten belki Türkiye'de o zamandan beri ortaya çıkmış en böyle teknoloji girişimi yani high tech denilebilecek yani bir yapay zeka uygulamasıydı o yani 2012 senelerden ve çok müstesna bir ekibin olduğu bir yerdi. Öyle bir ekiple de tanışınca hadi dedim atlayalım madem. Yani biraz böyle bir uçurumdan atlamış gibi olduk ama yani neticede iyi olmuş.
Evet. Sentio tanım kadarıyla bazı stadyumlara kurulmuştu. İşte futbol analitiği, sporcu analitiği sunuyordu. Özellikle işte antrenörlere falan Hani böyle takımı yöneten, o sahada anlık operasyon şeklinde hani yönetip de feedback veren kişilere yardımcı olmak açısından hani bir karar destek mekanizması gibi hatırladığım kadarıyla. Centio sonrasında hani ne oldu da kapandı, hani nasıl bir şeyi mi tutturamadı, böyle business modeli mi tutturamadı, sonrasında hani sen bireysel olarak devam ettin.
Şöyle, yani ben Centio'dan ayrıldım esasen. Yani Centio devam etti. Centio da bu arada şey değil, yani tamamen kapanmadı. Yani aslında satıldı o da.
Exit etme gibi bir durum.
Evet, ve yani şey, yani çok bilinmeyen hikayelerden bir tanesi Centio Türkiye'de. Yani Brezilya milli takımından Şampiyonlar Ligi'ne kadar yani her yerde kullanıldı. En azından saha testi yapıldı. Türkiye'de yani tek kullanım sahası şey değildi. Yani tekrar açıklamak gerekirse işte sahalara gidiyoruz, kamera kuruyoruz. Kameradan gelen veriler işleniyor. Ve gerek antrenörler için gerekse de asıl futbolu izleyenler için, taraftar için böyle bir hani o maç aralarında çıkan kim kaç kilometre koştu, sahanın neresinde koştu vesaire, o analizleri üretebilen bir sistemdi. Şöyle, ben dediğim gibi yani o hikaye devam ederken aslında ayrıldım. Ayrılma konusuna gelince hani benim üzerimden devam edersek şöyle bir şey oldu aslında. Hani ben artık yavaş yavaş eli iş tutan bir, yani bu veri bilimi denilebilecek işlerde herhalde bir seviyeye geldiğimi hissetmiş olacağım ki hani biraz daha bireysel ve ileride de böyle büyüterek belki bir danışmanlık işine ya da bir ürün işine dönüşebilecek bir şey yapmaya başlayayım dedim aslında. Herhalde oradan çıktı ilk. Yani o zaman yani Türkiye'de çok ölçeklenir miydi o iş bilmiyorum. Ama veri bilimi danışmanlığı, eğitimi vesaire gibi işlerde kendi başıma çalışmak üzere ayrıldım. Onu hatırlıyorum. Öyle de oldu. Yani önce böyle hani kendim sıfırdan sermaye oluşturmak gibi bir mantıkla herhalde yönetim danışmanlığı firmalarının konu uzmanı olarak yani proje bazlı projelere daha yani tak çıkar dahil ettiği bir teknik eleman olarak çalıştım birkaç sene. Eğitmen olarak çalıştım Türkiye'de işte. Daha sonra işte Orta Doğu'da, Amerika'da çalıştım yine. Böyle bir şey oldu aslında. Böyle en az sürpriz olan geçiş oydu herhalde. Yani böyle tamam ben artık yavaş yavaş kendim bir şeyler yapmaya başlayayım şeklinde doğal şey oldu. Bir de şöyle bir şey oldu. Yani ben doktoraya da başlamıştım o dönemde. Hani biraz daha hani serbest çalışabilmenin avantajı vardı herhalde. Yani o zaman arada dönüp bu sefer ciddi dersle çalışabiliyordum. Herhalde o şekilde oldu o geçiş.
Evet, esnekliğin bayağı faydası olmuştur çünkü. Yani startup'ta da olsan, kurumsal danışmanlık firmasında da olsan aşırı yoğun bir tempo oluyor. Hani öyle yüksek lisans yapayım hadi belki ama doktora bayağı zorlu olurdu.
Evet, imkansıza yakın hatta.
Aynen, aynen. Şimdi Amazon'dasın, gene böyle büyük bir firmadasın ama yani sanırım artık iş böyle iyice senin data science tarafına dönünce ister istemez zaten datanın çok olduğu, büyük verinin biriktiği yerlerde aslında data science daha çok gelişmeye başladı. İşte Amazon gibi, ne bileyim işte Google gibi, Facebook gibi büyük şirketlerde hani çok büyük data science ekipleri oluşmaya başladı. Ama artık yani günümüzde tabii küçük ekiplerde bile data science ekipleri oluşabiliyor. O da bir yandan güzel bir şey. Sen doktorayı hani bitirme aşamasına yaklaşınca bu yurt dışı şeyi tekrar başladı senin sanırım değil mi? Yani o Amazon'a tekrardan girme süreci oldu. Şeyi şimdi merak ediyorum. Hani tabii burada confidential olan konular varsa hani lütfen şey yapma, hiç sıkıntı değil söylemeyebilirsin. Şu an Amazon'da da hani bir benzer şekilde makaleler yazıyorsun, araştırma yapıyorsun anladığım kadarıyla değil mi? Yani hani uygulamaya geçebilir, geçmeyebilir ama genelde yine aslında bir postdoc gibi ya da işte böyle bir visiting researcher gibi hani böyle bir pozisyonun var sanırım şu an orada.
Evet. Abi şöyle yani önce şeyi açıklığa kavuşturalım istersen. Yani ben daha önce veri bilimci olarak çalışıyordum. Data scientist şey İngilizcesiyle. Ama şu anda data scientist değilim. Amazon'da data scientist denilince bambaşka bir insan tipi anlaşılıyor. Şu an bana Amazon machine learning scientist yani yapay öğrenme bilimcisi ya da araştırmacısı diyor. Bu bir doktora sonrası pozisyon dediğin gibi yani doktora sonrası araştırmacı pozisyonu gibi bir şey. Yani iş yükümüzün böyle bir %50'si falan sanki bir üniversitede araştırma yapıyormuşçasına hani ileriye bakan ve hani daha çok akademik üretime dönük şeyler. Ama bir %50'si de böyle Amazon'un biraz daha Amazon Web Services'in yani bulut bilişim işinin bir 5-10 sene sonrasına bakan ürünler üzerinde çalışmak. Yani bu özellikle Amazon'un AI Services dediği yani yapay zeka hizmetlerinin geliştirilmesinde, onların o çekirdeğinin geliştirilmesinde aktif yazılımcı olarak da çalışıyorsun. Yani bu iki şapkayı da giymen bekleniyor. Yani evet, yani şöyle oldu benim kişisel hikayemde de yani aktif veri bilimci olarak yani veri bilimciden kasıt burada daha güncel iş problemleri üzerinde bir iş biriminde pazarlama olabilir, işte finans olabilir, kredi riski olabilir, hani ya da operasyon olabilir işte bu tedarik zinciri uygulamaları vesaire. Oralarda çalışan ve iş problemlerini, güncel iş problemlerini çözen bir veri bilimci değilim artık. Artık böyle bir araştırmacı gibi biraz daha bir Ar-Ge biriminde çalışıyormuş gibi çalışıyorum.
O zaman tabii hani birçok makale okuma, yazma zaten hani bu beklenen bir şey oluyor. Ben şimdi şeyi merak ediyorum senin yayınlarına da baktığımda birçok hani yayının olduğunu gördüm, yayınlanan makalenin olduğunu gördüm. Hani hem bu master, doktora hem de Amazon'dayken yazdığın makaleleri düşündüğünde yaptığın araştırmaları. Hani bunlardan seni en çok heyecanlandıran, en çok böyle hani keyif veren ve hani böyle güzel sonuçlar çıkabilir dediğin makalen hangisiydi? Biraz hani detaylı anlatabilir misin?
Tabii. Yani şimdi açıkça söylemek gerekirse öyle şu ana kadar yazdıklarım arasından böyle aa, amşam kıymet harbiyesi olan bir şey var mıdır? Abi emin değilim. Bir şey söyleyebilirim. Zaten şey yani bütün ekibin Amazon'da içinde bulunduğum bütün ekibin ortak makalesi şey var. Gluon TS. Bu gluon fizikteki temel parçacıklardan bir tanesi. İşte tire TS Trabzon Samsun şeklinde. Bu derin öğrenme, deep learning'in zaman serisi analizine uygulanması konusundaki şu anda herhalde en önemli yazılım kütüphanelerinden bir tanesidir. En önemlisidir de denilebilir. En büyüğü en azından birçok farklı metriğe göre. Onu yazan ekipte yer aldım daha önce. Onun makalesi işte yapay öğrenmede en prestijli sayılan dergilerden bir tanesinde yayınlandı. Ama hani hem şey yani makalenin kendisi kısa böyle sadece şeyi anlatıyor. Kütüphaneyi anlatıyor ama belki kütüphaneyle ilgilenenler olabilir diye Gluon.ts'e bir referans vermiş olayım madem öyle.
Tamamdır. Ben de linkini paylaşırım. Evet, özellikle derin öğrenme hani benim de bildiğim kadarıyla hatta yani genel olarak makine öğrenmesi hani zamana bağlı böyle time series ve veri de her zaman biraz daha zor çünkü hani geçmiş veriye bakarak geleceği tahmin etmeye çalışıyorsun. Hani tamamen böyle birçok etmenden etkilenebiliyor ve hani onlardan haberdar olmayabiliyorsun. İşte çok fazla şey olabiliyor, bias sonuçlar verebiliyor falan. Gerçekten ilginç bir konu. Teşekkür ederim.
Yok ne demek yani şey genelde şey sorusu geliyor ha borsayı tahmin edebilir miyiz? Bitcoin
Evet,
fiyatını tahmin edebilir miyiz? Var işte
işte onlar gibi şeyler kolay
denemesi
olmuyor.
bedava.
Aynen. Onlar o kadar kolay olmuyor. Aynen. Yani birçok farklı işte orada şey çok daha önemli oluyor. Yani datayı iyi hazırlayabilmek, işte o feature extraction yapmak, yeni feature'lar eklemek işte. Çünkü Bitcoin mesela tek bir metrik aslında baktığında Bitcoin fiyatı ama etkilendiği o kadar çok şey var ki yani onu işte tahmin edebilmek için haberleri takip ediyor, işte olan olayları takip ediyor, Twitter feedlerini takip ediyor. Hani bu tarz algoritmalar gerçekten bayağı böyle büyüdükçe büyüyen bir şey haline geliyor. Sizin bu Kulügon TS için yani şey var mıydı böyle hani bilmiyorum makaleyi tabii de önerdiğiniz uygulama alanları hani şu tarz verilerde daha iyi çalışır falan diye. Çünkü ilgilenenler bizi dinleyenlerden olursa belki bakabilirler.
Tabii yani benim zaten şey yani üzerinde çalıştığım ürünler ve hani içinde bulunduğum ekibin adı da forecasting yani zaman serisi tahminleme, talep tahminleme işte problemleri vesaire. Zaten Amazon da konuya böyle gelmiş. Hani Amazon'un da en büyük problemlerinden biri tahmin edersiniz. Özellikle bu şey tarafında, perakende retail tarafında hangi ürünün ne kadar satılacağını, nerede, ne zaman satılacağını tahminlemek. Dolayısıyla talep tahminleme problemlerinde biraz daha herhalde denenebilir en azından. Başka şu ana kadar kullandığım uygulamalar. Yani çok fazla kullanan insan oldu. Yani COVID tahminleme bile yapan oldu. Hani COVID enfeksiyonları kaç kişi olacak vesaire. Hani ve şey yetkin kurumlar nispeten bu konuda. Hani ben kendim yapsam yani ben derim ben ne anlarım COVID'den diye ama şey yani çok farklı alanlarda hani kullanımda şu anda. Ama esas kullanım amacı herhalde ilk çıktığında bu talep tahmin tedarik zinciri problemleriydi.
Anladım, anladım. Çok teşekkürler. Şimdi hani data scientist rolündeydin, şimdi machine learning scientist. Hani biraz daha hani data scientist artık böyle artık işin gayet içinde dediğin gibi iş problemlerini çözen insanlar oluyor. Ve hani genelde de o pozisyonlar daha çok artıyor. Çünkü işte dediğin gibi her iş birimine, büyük şirketlerde özellikle her iş birimine hizmet eden ayrı bir data science ekibi olabiliyor. Çünkü yani artık böyle nasıl diyeyim, business intelligence'ın daha da böyle üst seviyesi gibi bir şeye dönüştü. Yani her departmanda olabilecek bir pozisyon haline geldikçe daha çok pozisyon açılıyor. Bu yüzden de hala popülerliğe devam ediyor. Yani ben bu yüzden data scientist olarak bazı sorularıma devam edeceğim. Şimdi data scientist olmak için hani yola çıkan, araştıran, eden birçok insan olabiliyor. Hani sorular da gelebiliyor bu arkadaşlardan. Şimdi sen doktora da yapmış olduğun için şeyi sormak istiyorum. Yani sence doktora ne kadar gerekli, ne kadar önemli bir data scientist olabilmek için, özellikle böyle uluslararası firmalara girmek ya da işte uluslararası firmalara çalışabilmek için?
Şöyle bir şeyi not alayım. Uluslararası firma kısmını onu biraz ayırabiliriz belki. Yani böyle daha akademik bir cevap vermem gerekirse şöyle bir şey denilebilir herhalde. Zaten daha veri bilimcinin yani data scientist'in kim olduğu, ne menen bir şey olduğu, ne iş yaptığı vesaire halen bir tartışma konusu. Hatta bizi dinleyenlere şöyle bir referans verilebilir belki. Harvard Data Science Review, yani bu Harvard Business Review diye bile geldiğimiz derginin veri bilimi üzerine olan özel bir, yani o dergiden çıkmadı da benzer nitelikte bir yayın başladı. Orada benim de tanıdığım şey, yani bu sektörde ileri gelen diyebileceğimiz Usama Fayat ve Hamit Hamutçu'nun bu sene bir makalesi yayınlandı. İşte başlığını hani koyarız belki linkini. Toward Foundations for Data Science and Analytics diye bir makale. Şey sorusunu soruyor. Sadece bu makale de değil. Bu dergide çıkan bir sürü makale. Ya bu veri bilimi nedir? Veri bilimci nasıl yetişir? Biz bu insanlara işte ne bilen adama veri bilimci denir ya da hani ne konuda çalışan insana veri bilimci denir gibi bazı böyle temel soruları cevaplamaya çalışıyor halen sektör. Bu makalede örneğin şey oluşturulmaya çalışılıyor yani. Hani ne bilen adama veri bilimci denir. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Yani veri bilimci işte herkesin o klasik şeyi belki dinleyenlerimiz zaten daha önce de bazı başka bölümlerde 2-3 bölüm önce de sanırım Ahmet Bey de anlatıyordu. İşte bir 3 tane ayağı var. Yani bir yazılım var, bir matematik istatistik kısmı var. Bir de şimdi alan bilgisi yani ne alana uyguluyorsanız veri bilimi oradan doğru bilmeniz gereken şeyler var. Yani doktora gerekir mi sorusuna gelince de şöyle. Doktora bence kesinlikle gerekmez. Çünkü doktora bir eğitim süreci yani safi bir öğrenme süreci değil. Bir rüşt ispatlama süreci aslında. Yani siz sadece ben artık biliyorum demiyorsunuz. Siz zaten doktora bilmeniz gereken her şeyi hemen hemen bildikten sonra başlayan bir şey. Bir 3-4 senede şeyi ispatlamaya çalışıyorsunuz. Bakın ben bağımsız olarak akademik bilgi üretebiliyorum mu ispatlamaya çalışıyorsunuz. İşte bu bir kuramsal ilerleme olabilir. Yani yeni bir yöntem geliştirebilirsiniz, yeni bir bilimsel işte veri elde edebilirsiniz vesaire. Ama bunun yani sektördeki bu uygulamaya çok tahvil edilebilir bir yanı yok. İşte eğer bir Ar-Ge pozisyonuna girmiyorsanız çok önemli değil. Muhtemelen orada 4-5 sene çalışmış olmak o uygulama üzerinde daha değerli bir tecrübedir. Ha, bunu söylemiş olmakla beraber son soruna abi belki bir şerh koymak lazım. Yani bu uluslararası firmalarda ola gelen bir şey. Doğru. Yani çünkü hani firma o kadar rekabetçi bir şey öneriyor ki genelde pozisyon işte onun imkanları vesaire. Hani yapmışken doktora da yapmış olsun gibi bir şey belki olmuyordur ama pratikte ona geliyor neredeyse konu. Ve evet, yani böyle çok hani gerçekten Sovyet Rusya'da uzaya roket gönderen adamları günümüzde işte belli başlı teknoloji firmalarında veri bilimi pozisyonlarında çalışırken bulabiliyorsunuz. Danışmanlık da yine aynı şekilde.
Evet, benzer şekilde mesela şeyden çok geçen ben görmüştüm. İşte biyoistatistik, biyoloji ile ilgili böyle. Çünkü
Evet.
onlar da hani istatistik bilgileri ve hani büyük verilerle uğraştıkları için astronomiden mesela orada da uzay biliminden çok büyük veriyle uğraşıldığı için hani benzer alanlardan doktoralılar böyle hani bir akın halinde. Çünkü hani atıyorum üniversitede bir pozisyonu var. Hani orada kazandığın paranın 2-3 katını bir anda böyle kazanabilir hale geliyor falan. Böyle bir akın olmuştu. Dediğin gibi yani uluslararası mecrada belki dediğin gibi daha önemli olabilir. Yani hem doktoran hem de deneyimin varsa mesela, sektör deneyimin varsa o zaman hani iki tane artı olmuş oluyor. Ama yani bence dediğin gibi benim de gördüğüm kadarıyla hani doktora artık şart ya olmasa da gayet olabiliyor. Çünkü pozisyon sayısı çok arttığı için hani o pozisyonları doldurabilmek için de hani doktorası olmayan insanlar da gayet girebiliyor. Yani hani deneyimi olan işte özellikle hani uğraşmış olan belli işte bir projeler geliştirmiş olan ya da işte open source bir kütüphane bir şey yazmış olan insan da gayet hani veri bilimci, data scientist pozisyonunda çalışabiliyor. Ama yani şey benim de gördüğüm, deneyimlediğim kadarıyla hani meşakkatli bir yol. Hani öyle yani çünkü multidisipliner bir pozisyon ve hani birçok firmada farklılaşabiliyor. Hani dediğin gibi tek bir şeyi yok, tanımı yok. O yüzden hani mesela ön yüz geliştirici ya da işte arka yüz geliştirici, backend geliştirici deyince az çok hani web dünyasında olacağı belli falan hani gibi. Ama burada nerede uygulayacağın, nasıl bir veriyle uğraşacağın, hani senden ne tarz yetkinlikler beklendiği çok çok çok değişebiliyor. Hani o yüzden de biraz nasıl ya, hangi birine yapayım sıkıntısı olabiliyor. Yani orada bir yola çıkıp belki kendinize bir domain seçmek belki güzel olabilir. Atıyorum ben e-ticarette veri bilimci olacağım diyorsan en azından böyle senin biriktireceğin o yetenek seti, yetenek kümesi daha belirginleşiyor. Yani o yüzden belki sektör seçerek işte şu tarz firmalar diye hani önden hedefleyerek bir şey yola çıkmak daha iyi olabilir.
Katılıyorum ha.
Evet, doktoranın bir de şeyi bence hani herhalde öne çıkıyor veri bilimci de hani multidisipliner olduğu için veri bilimi hani doktora yaparken de farklı alanlardan insanlarla çalışabiliyorsun. Kendi ilgi alanının tamamen dışında bir veri setiyle uğraşabiliyorsun. Hani onun dışında böyle büyük bir grup halinde çalışabiliyorsun. Yani bir yayın ortaya çıkarıyorsun. Hani böyle yeni bir şey ortaya çıkarmanın o zorluğunu da yaşıyorsun. Hani öyle bir rüştünü ispat anlamında öyle bir şey de var. Orada hani o open source library yazayım bir projeler yapayım falan kısmını hani ister istemez yapmış oluyorsun zaten doktora da. Belki onun öyle bir yani seni itekleyen bir kısmı oluyor. Ama hani sırf bunun için de yapılır mı? Ben de bilmiyorum yani çok kolay bir süreç değil yani.
Yani o zaman şöyle bir şeyi herhalde biraz daha net söyleyebilirim. Sonunda veri bilimci olmak üzere doktora yapılmaz denilebilir
Heh, aynen bence çok güzel oldu.
herhalde.
Yani hani o yoldan geçerek veri bilimci ol illaki hani şansın artıyor ama yani sırf onun için de yapmak kendine eziyet olabilir. Yani akademiye böyle ilgin yoksa falan.
Evet ve şey işte o üç balondan o Conway diyagramıydı galiba. İşte bir
Aynen.
istatistik var, bir yazılımcılık var, bir de alan bilgisi var. Şimdi zaten bu makalede de başka makalelerde de en çok incelenen şeylerden bir tanesi. Biz çıkıp şu anda kendine sektörde veri bilimci diyen insanlara da sorduğumuz zaman bu insanlar bize ne iş yaptıklarını ve ne bildiklerini söylüyorlar diye bir envanter yapıp bunun üzerinden geriye doğru çalışırsanız şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Kendine veri bilimci diyen çok farklı yani 4-5 prototip tarz adam var. Bunlardan sadece bir tanesinde belki doktora gerçekten işe yarıyordur. Yani ama onun dışında şey yani mesela siz çok iyi bir veri tabancısınızdır ve gerçekten sektörde çok ciddi hani o veri tabanı uygulamaları büyük veri denile gelen uygulamalarda artık çok hani şeyiniz vardır, tecrübeniz vardır. Onu işte biraz daha işin istatistik tarafını öğrene hani gelebilirsiniz örneğin. Yani bu yolların hepsi var. Yani veri bilimi o kadar geniş bir şemsiye ki şey yolların hepsine izin veriyor.
Aynen. Ahmet'le olan bölümde de şeyden bahsetmişti. Decision Scientist diye bir hani pozisyonunda böyle hani daha belirginleşmeye başladığından bahsetmişti. O da biraz daha hani business tarafından gelenler için bir pozisyon olduğunu, hani böyle daha business problemlerini, daha yönetimsel problemlere hani karar destek mekanizması, hani bu tarz şeyler kurmak için çalışan kişilerde decision scientist olarak hani adlandırılıyor. Hani şu an hala çok böyle şeyi var ama yani kavram kargaşası var. Çünkü hani çok domain spesifik, çok sektörün ihtiyacına, o sektörün içindeki o şirketin, o biriminin ihtiyacına göre çok şekillenebilen bir yapı söz konusu. O yüzden hani toparlamak hani belki böyle zamanla oluşacak. Bazı şeyleri hani birden çok problemi çözen bazı işte algoritmalar, frameworkler, işte yöntemler geliştikçe belki biraz daha toparlanacak. Ama şu an hala bir dağınıklık söz konusu dediğin gibi. Zaten bu yazıları da ben linklerini koyarım. Hani merak edenler oradan da inceleyebilir. Belki kendisine yönelik bir şeyi, yolu hani oradan da çıkarabilir. Bir de şeyi sorayım. Hazır yani böyle data science'a, veri bilimine ilgilenen kişilere yönelik konuları konuştuk, konuşmaya başladık. Senin hani özellikle bu alana ilgi duyanlara yönelik vermek istediğin bir tavsiyeler, işte öneriler var mıdır? Hani şu kitabı okuyun olabilir, şu videoları izleyin olabilir ya da hani işte matematikten başlayın diyebilirsin. Hani senin, sence hani yola çıkarken ne gibi bir hani tavsiye işlerine yarayabilir?
Yani şöyle, yani söylediklerin arasından tabii itiraz edilecek bir şey yok. Yani hani şu kitabı okuyun daha ziyade, yani okudukça zaten mutlaka dönüşü olur. Biraz gerçi burada biraz benim bir yanlılığım da olabilir. Yani biraz daha akademik kaldığım için herhalde piyasanın çoğuna göre, ama herhalde şeyi söyleyebilirim. Hep bu üç şeyden, ayrı komponanından, öğesinden bahsettik işin. Orada belki hani matematik, istatistik tarafına, yani biraz daha işin kuramsal tarafına bir şey açmak lazım, parantez açmak lazım. Şöyle denilebilir belki, yani yazılımcılığı da, yani alan bilgisini zaten alanda öğreniyorsunuz. Bunun başka çaresi yok. Yani bunun okulu yok, şeyi yok. O işin içine girdikten sonra sadece öğrenilen bir şey. Yazılım tarafı da, teknoloji tarafı da, yani nedense yani okulda kimse öğrenmiyor iyi yazılımcı olmayı, değil mi? Yani yazılım mühendisliği programı mezunuyum. Ben de yani yazılım yaparken öğrenilen bir şey. Dolayısıyla ona da çok fazla şeyi yok belki. Ama şeyi söylemek lazım, yani matematik ve istatistik tarafı böyle bir sağlam, sıkı bir tedrisattan geçmeden öğrenmesi zor bir şey. Yani şöyle bir eli sopalı, yani tabii yani şey mecazen söyledik ama yani böyle sıkı bir, belki bir master programında ya da gerçekten sıkı, yani lisans programında sıkı dersleri içine kendini atarak, yani bir olasılık dersi, istatistik dersi, işte yapay öğrenme, makine öğrenmesi de deniyor, ben yapay öğrenme diye çeviriyoruz ama işte o alanda bir ders alarak ve gerçekten ona, o dersin sizi zorlamasıyla öğrenerek ancak gelinebilecek bir şey var diye düşünüyorum. O konuya bir özel ilgi gösterilebilir. Çünkü şey, yani şunu da şey yapmayalım, yani Coursera'dan falan ders takip ederek hani çok, hani kendini çok fazla geliştiren arkadaşlar var da onu yapması daha zor diye bunu söylemeye çalışıyorum. Yani belki bir şöyle sıkı bir matematik istatistik programına bir iki sene vakit ayrılabilir. İkincisi de gene belki kendi şeyimden biraz örnek olacak ama danışmanlıkta özellikle şeyi görüyorsunuz. Yani aslında senin de söylediğin abi. Yani çok fazla farklı alanda veri bilimci olarak çalıştığınız zaman şeyi fark ediyorsunuz. Yani neyin veri bilimi, neyin alan olduğunu. Hani o hani teknik bilgiyi alandan soyutlama şeyine biraz daha insan kavuşuyor. O da yani hem zaten piyasa şartları için, yani hani sektör değiştirmeyi kolaylaştıran bir şey, değil mi? Yani daha fazla iş bulmanızı sağlıyor. Ama onun da ötesinde yani sizin o, eğer teknik konuda uzman olacaksanız, yani o teknik beceriyi kazanmanızı herhalde kolaylaştıran bir şey diye düşünüyorum. O yüzden böyle hani o matematik istatistik eğitiminden sonra belki farklı farklı alanlarda gezmek de faydalı olabilir belki.
Evet, çok teşekkürler abi. Yani özellikle matematik istatistik konusunda eksik olabiliyoruz. Yani çünkü görüyoruz üniversitede, atıyorum tekrar tekrar lisede de görüyoruz, üniversitede de görüyoruz ama hep böyle bir İşin derinine inmeden hep böyle bir yüzeyinden sıyırıp gitme gibi bir durum oluyor. Sonra da zaten hani iş hayatına atınca daha da böyle pörsüyor artık, böyle her şeyde Excel işte şey kullanır hale falan geliyor. O kadar geriliyor bazen. O yüzden hani onu keskinleştirmek bence de iyi olabilir. Çünkü her türlü hani mesela yazılım tek başına, mesela şöyle ekipler de olabiliyor benim gördüğüm veri biliminde. Hani bir veri bilimci var, hani yazılım yeteneği o kadar iyi değil. Ama işte alan bilgisi ve işte istatistik, matematik bilgisi çok iyi. Hani o bir şekilde algoritmayı yazıyor. Hani bir yapay zeka algoritması yazıyor atıyorum, ya da işte bir öğrenme algoritması yazıyor. Hani ondan sonra onu sisteme yazılımcı entegre ediyor. Hani data engineer dediğimiz insanlar da mesela benzer işler yapıyor. Hani ama data science'ın asıl kısmı bence yani o data, yani şey, istatistik, matematik olmadan hani diğer türlü bambaşka bir şey oluyor yani. Hani o yüzden bence de yani yazılımdansa, yani yazılım daha çok ilgi çekiyor, doğru, ama hani sırf yazılımı öğrenince veri bilimci olamıyorsunuz. Ama yani mesela sadece yazılım bilip de veri bilimci şeyi alan yoktur yani, olamaz yani bence. Ama işte sadece istatistik bilip veri bilimci title'ını koyan insanlar gördüm ben yani. Hani yazılım bilgisinin çok olmadığı belli, bariz olan. Ama işte bir şekilde atıyorum belki R'da, MATLAB'de bir yerde bir şeyleri yazıyor. Sonra onu uyguluyorlar hani bir şekilde, gibi şeyler olabiliyor o açıdan. Dediğim gibi o üç ayaktan belki de yani kendi başınıza böyle okulda falan öğrenerek kendinize katkı sağlayabileceğiniz yani değerli alan olabilir.
Yani veri biliminin de şeyleri çıkıyor. Bu az önceki örneğe başvuracak olursak, mesela bilgisayar bilimcisiyle, yani bizdeki deyimiyle bilgisayar mühendisiyle yazılım mühendisi arasındaki fark gibi bir şey aslında, yani safi istatistik bilen insanla veri bilimci arasında da, yani biraz o şekilde bir analoji kuranlar da var. Konu da şu yani. Çünkü veri bilimi de artık yani o kadar gelişiyor ki, senin dediğin gibi kendi pratikleri oluşmaya başlıyor. İşte kendi iş yapış tarzları, işte bir veri bilimi ekibi nasıl yönetilir şeklinde kitaplar yazılmaya başlıyor. Ya da işte hani bir veri bilimi fonksiyonu bir şirkette nasıl oluşturulur? Veri bilimi problemleri nasıl bulunur? Yani bu tip metodolojik şeyler ortaya çıktıkça bunları bilen insanlar veri bilimci olmuş oluyorlar. Bir de böyle geldiği için. Dediğin gibi yani o dolayısıyla senin dediğin tarz profesyoneller de hani gitgide zaten şey, adapte olmak zorunda kalırlar diye düşünüyorum.
Evet, evet, aynen. Çok teşekkürler Cener. Şimdi sona doğru yaklaşırken konuklarıma sorduğum klasik sorulardan iki tanesini sormak istiyorum. İlki, kariyerinde en çok zorlandığın ve en çok keyif aldığın yerler nelerdi?
Şöyle abi, yani bu soruyu bekliyordum ama yani gene beklesem bile şey değil. Ya zorlandığım herhalde şeydir, yani çok şey yapmadık ama yani bu Türkiye'de biraz daha herhalde 2010'ların ikinci yarısında hani doktora yapmaya çalışmak ya da işte bir öyle bir hani bir yandan bireysel çalışma, bir yandan hani doktorayı toparlamaya çalışma, bir yandan işte Türkiye'de zemin ayaklarımızın altından kayarken diyelim, o üretim zemini, o biraz zordu açıkçası yani, o zorlandığını hatırlıyorum. Ve yani zaten doktora normal bir yerde de yapsan çok zor bu arada. Yani onu bir de üstüne o şartlarda bir aile zorlandık. Keyif aldığım dönemde yani bu daha kolay bir soru. Herhalde bir o yönetim danışmanlığının, yani o dönemden bahsedemem ama duygudan bahsedebilirim. O böyle bir hani bir uçağa binme, paraşütle bir yere inme, daha sonra orada yepyeni insanlar, yepyeni problemler görme ve yani bir yandan da çok geziyorsunuz vesaire. Hani bu arada İstanbul dışına çıkmasanız bile İstanbul'da mahalle mahalle, şirket şirket geziyorsunuz. O duygu herhalde hani en keyif aldığım şeylerden bir tanesiydi. Bunu halen özlüyorum. Ama yani şu anki işimi de yabana atmayayım. Şu anda da yani çok keyifliyim. Yani bu hani çok entelektüel çıktısı yüksek bir ekipte çalışıyorum. Onun verdiği keyif de bambaşka. Yani o nasıl ki bir tarafta kurumsalda çalışırken ya da bir startupta çalışırken işte sürekli harala gürele, sürekli bir mücadele var, sürekli bir tansiyon yüksek. Yani burada tam tersi. Burada işte uzun uzun okuyorsunuz vesaire mesela ve işiniz bu. Bu da aslında yani şu anda kariyerimin en keyifli dönemlerinden biri denilebilir herhalde.
Süper. Evet, özellikle pandemi döneminde evde yani çalışırken bol bol okuyup yazmaya vaktin oluyordur
Aynen. Biz pandemiden önce de biraz pandemideydik herhalde. Yani zaten hani çok bağımsız bir iş. Çok böyle insanlar genelde evden çalışıyordu yani daha önce de. Şimdi de o biraz arttı herhalde.
ki. Evet, aynen. Umarım pandemi geçince de hani senin için daha keyifli olur. Hani ofise gidip gelme, yani işte diyeyim, sosyalleşme açısından da.
Aynen
Hepimiz için geçerli bir durum zaten
öyle.
yani. Hani ben şu an uzaktan çalışıyorum. Amerika merkezli bir firma ama en azından işte bir ortak çalışma alanına, bir kafeye, bir arkadaşımın ofisine gitmek falan bile hani çok insanı şey yapıyor, açıyor
Evet
yani.
evet ya o kesin yani ben yani bir de beni düşün yani ben bazen konuşmayı unutuyorum sonra evde kendi kendime tekrar konuşuyorum bazen seni konuşmayı hatırlıyorum ya da biriyle telefonda konuşurken falan o şey yani
Aynen.
kesinlikle yani ben bu pandemi geçtikten sonra bir sosyal hayvan olduğumuzu hatırlayacağız herhalde.
Aynen, bence de değerini daha iyi anlayacağız. Çok teşekkürler Caner, zaman ayırdığın için. Hani bir de izin gününde zaman ayırdın, onun için tekrardan teşekkür
Estağfurullah.
ederim. Son olarak da bizi dinleyenler, izleyenler seni nereden takip edebilir? Hani bu yayınların olabilir, hani paylaşımların olabilir. Ve hani hangi kanaldan sana ulaşabilirler?
Yani Twitter'daki Caner Türkmen benim. Yani Caner Türkmen diye handle'ım. Instagram'daki ben değilim. Olmak isterdim ama değilim. Bir de şey yani mail atabilirler tabii her zaman. caner.turkmen@bonedu.tr.
Bon
Onu
e-mailin duruyor. Tamam. Biz öğrenci olduğumuz için bizimkileri sildiler mi? Ne yaptılar hatırlamıyorum yani. Şey, master doktora yapmadığımız
öyle
için.
mi? Ya? Benim öğrencilikten beri yani
Duruyor
şey
mu?
silmemişlerdi herhalde. Halen
Aa,
duruyor. Benimki
süper.
de duruyor olabilir bence ya.
Belki de duruyordur yani, çok da emin
Aynen
değilim. Ya ODTÜ silmişti. ODTÜ'de master yaptım. Master bitince sildi ama belki asıl hani bir 4 yıllık lisans okuyanlara veriyorlardı.
yani onu silerlerse bittik çünkü yani şu ana kadarki bütün işte şey yani her yere onu veriyorsun.
Doğru değil mi? Sizin
Evet.
makalelerde falan da
Evet.
muhtemelen o geçiyordur. Aynen. Çok teşekkürler Caner. Umarım pandemi geçtiğinde hani böyle daha keyifli başka bölümler çekme fırsatımız olur. Sizin Ömer'le birlikte yapacağınız podcast'i de dinleme fırsatımız olur.
Teşekkür ederim tekrardan davetin için ve güzel dileklerin için abi.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Podcast'imi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. çağrısarıgöz.com/podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Yorum ve görüşlerinizi Apple Podcast ya da Ekşi Sözlük üzerinden Çağrı Sarıgöz Podcast başlığına yazabilirseniz çok sevinirim. Ayrıca yine yorum ve görüşlerinizi beni dinlediğiniz platform üzerinden yorum yazarak ya da merhaba@çağrısarıgöz.com adresine e-mail atarak bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.